Safahat Sohbetleri. Muhterem dinleyiciler, hepinize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. Mehmet Akif'in dilimiz ve edebiyatımızın ana eserlerinden olan Safahat isimli şiir külliyatını sizinle birlikte okuyor, anlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar Safahat'taki şiirleri size açıklıyoruz. Safahat hem bir şiir kitabı, manzum bir eser, aynı zamanda fikir ihtiva eden bir şiir kitabı. Mehmet Akif aynı zamanda bir mütefekkir, bir düşünür. O yüzden şiirlerini açıklarken onun fikirlerini, günü içinde önemli olan ama bugün de değer taşıyan fikirlerini de anlamaya ve kavramaya gayret ediyoruz. Daha önceki programlarımızda Mehmet Akif'in şiirlerini kitaptaki sırasıyla okuduk. Bugün okuyacağımız şiir, başlangıçta okuyacağımız şiir, Mehmet Akif'in çok ünlü şiirlerinden, çok yaygın olarak okunmuş şiirlerinden birisi. Yine bir manzum hikaye. Küfe şiirini bugün okuyacağız. Küfe, yine bizim sosyal yaralarımızdan birine temas ediyor. Bir yetim çocuğun, evini geçindirmek durumunda kalan bir yetim çocuğun hikayesini şairimiz bu şiirde anlatıyor. Ve gerçekten de bizim kalbimize dokunuyor. Yani yetimlerin, garip kurabanın geleceği, hayatını sürdürmesi konusunda bizde bir takım düşünceler uyandırıyor. 5-10 gün oldu ki mutada inkıyad ile ben, sabahleyin çıkıvermiştim evden erkenden. Ben alışkanlık olarak sabah erkenden evden çıkmıştım. Biliyoruz ki Mehmet Akif resmi bir görevde çalışıyor. Baytar Müdürlüğü'nde vazifesi var. O yüzden de bir memur olarak erkenden çıkıp işine gidiyor. 5-10 gün oldu ki mutada inkıyad ile ben, sabahleyin çıkıvermiştim evden erkenden. Bizim mahallede İstanbul'un kenarı demek, sokaklarda gezilmez yüzme bilmeyerek. Aziz dinleyiciler, tabii Mehmet Akif'in Fatih'te doğduğunu, hayatının ilk dönemini burada geçirdiğini, daha sonraları İstanbul'un çeşitli semtlerine taşındığını ve oralarda yaşadığını biliyoruz. Bizim tahminimiz, yine Mehmet Akif bu şiiri yazdığında da veya bu şiirde bahsettiği İstanbul semti Fatih. Ama Fatih'in de çeşitli kesimleri var. Bazı bölümleri daha bakımlı, bazı bölümleri öyle anlaşılıyor ki bakımsız. O yüzden şair, bizim mahalle de İstanbul'un kenarı demek diyor. Yani kenar mahallenin şartlarında bir mahalleden bahsettiğini anlıyoruz. Bizim mahalle de İstanbul'un kenarı demek. Sokaklarında gezilmez yüzme bilmeyerek. Tabii burada Mehmet Akif'in kastettiği nedir? Yani kenar bir mahallede çok sayıda su birikintileri olduğu anlaşılıyor. Ve şair bunu mübalağa sanatıyla bizim sokaklarda yüzme bilmeyerek gezilmez şeklinde ifade ediyor. Elbette ki O su birikintileri öyle bir göl, bir deniz değil. Ama şair bizim zihnimizde kalması için sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek diye sanat yapıyor, mübalağa sanatı yapıyor. Ama şu tereddüt temahal bırakmaz. İstanbul'un Fatih semtinde, Akif'in yaşadığı semt demek ki çok bakımlı bir yer değil. Adım başında derin bir buhayre dalgalanır. Şair bu mübalağaya devam ediyor. Adım başında, mahallenin adım başında derin bir göl dalgalandığını söylüyor. Adım başında derin bir buhayre dalgalanır. Sular karardı mı artık gelen gelir dayanır. Efendim, suların kararması demek bir deyim. Suların kararması demek akşamın olması demek. Akşam oldu. Sular karardı. Adım başında derin bir göl olan bu mahallede artık hareket etmek zor. Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil. O zaman sokaklar bugünkü gibi elektrik lambalarıyla falan aydınlatılmıyor. İstanbul'un 1900'lü yıllarda hava gazı lambalarıyla aydınlatılmaya başlandığını biliyoruz. Ama genellikle insanlar evlerinden gece çıkarken ellerine bir kandil, fener alıyorlar. Şair buna işaret ediyor. Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil. İskandil ne? Denizin derinliğini ölçmeye yarayan bir alet. Şairimiz mübalağa sanatına devam ediyor. Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil. Selametin yolu insan için bu, başka değil. Başka türlü diyor şairimiz. Bu yollarda selamete çıkmak mümkün değil. Kandiliniz olmalı, suyun derinliği olacak bir elinizde, alette bulunmalı. Elimde koca bir değnek, onunla yoklayarak, önüm adaysa basıp, yok denizse atlayarak, ayakta durmaya el birliğiyle gayret eden, lisanı hal ile amma rükua niyet eden, o salhurde harap evlerin saçaklarına, sığınmış öyle giderken, hemen ayaklarıma, delilimin koca bir şey takıldı. Baktım ki genişçe bir küfe yatmakta hem epey eski. Şair biraz önce bahsettiği gibi elinde büyük bir değnek. Tabii fener, kandil. Yürümeye çalışıyor. Önünde bir toprak parçası varsa ona basıyor. Yok su birikintisi varsa onu atlayarak geçmeye gayret ediyor. Bir taraftan da ayakta durmaya, değneğiyle birlikte ayakta durmaya çalışıyor. O eskimiş evlerin, ahşap evlerin saçaklarının altına sığınıyor. Öyle anlaşılıyor ki yağmur var aynı zamanda. Bu sırada ayaklarına, delilimin ayaklarına, hemen ayaklarına delilimin koca bir şey takıldı. Delili neydi? Elindeki sopaydı. Sopasına koca bir şey takılıyor. Bakıyor ki genişçe bir küfedir. Eski bir küfe. Bu bir hamal küfesiymiş. Acep kimin derken 13 yaşında kadar bir çocuk gelip öteden gerildi, tekmeyi indirdi öyle bir küfeye. Teker meker küfe bitap düştü öteye. Bir çocuk geliyor ve küfeye bir tekme atıyor. Küfede epey uzaklara gidiyor. Çocuk konuşuyor şimdi. Benim babam senin altında öldü. Sen hala kurumla yat sokağın ortasında böyle daha. O anda karşıki evden bir orta yaşlı kadın göründü. Ah benim oğlum, gel etme, kırma sakın. Ne istedin küfeden yavrum? Ağzı yok, dili yok. Baban 8 sene kullandı. Hem de derdi ki çok uğurlu bir küfedir. Kalmadım hemen yüksüz. Baban gidince demek kaldı adeta öksüz. Onunla besleyeceksin ananla kardeşini. Evet, çocuk küfeyi tekmeliyor ama annesi de çocuğun bu küfe ile diğer kardeşini de besleyeceğini düşünerek babadan kalma bu küfeyi, küfenin adeta uğruna da inanarak konuşuyor. Kardeşinle ananı onunla besleyeceksin diyor. Bebek misin, daha öğrenmedin mi sen işini? Annenin hitabı bu. Bebek misin, daha öğrenmedin mi sen işini? Bunun üzerine şair devreye giriyor. Dedim ki ben de, ayol dinle annenin sözünü. Fakat çocuk bana haykırdı, ekşitip yüzünü. Sakallı, yok mu işin? Git cehennem ol şuradan. Nedir lanıp duruyorsun sabahleyin oradan? Benim içim yanıyor. Dağ kadar babam gitti. Baban yerinde adamdan ne istedin şimdi? Adamcağız sana bak hal dilince söylerken. Annesi böyle diyor. Bu sefer işte şair konuşuyor. Bırak hanım, o çocuktur. Kusura bakmam ben. Adın nedir senin oğlum? Hasan. Hasan dinle. Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle. Benim de yandığı içim anlayınca derdinizi. Fakat baban sana ısmarlayıp da gitti sizi. O bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni nasıl büyüttü? Bugün sen de kendi kardeşini yetim bırakmayarak besleyip büyütmelisin. Küfeyle öyle mi? Hay hay, neden bu söz lakin? Çocuk kızıyor. Ben küfeyle mi diyor annemle kardeşimin geçimini sağlayacağım? Şair de neden olmasın ki diyor. Kuzum ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak? Ayıp dilencilik, işlerken el, yürürken ayak. Yani yük taşımak, küfeyle iş yapmak ayıp değil. Ayıp olan dilenciliktir. Elin ayağın tutarken, gücün varken dilencilik yapmaktır. Şimdi gene annesi konuşuyor. Ne doğru söyledi, öp oğlum amcanın elini. Unuttun öyle mi bayramda komşunun gelini? Hasan dayım yatı mekteplerinde zabittir. Burada çocuk konuşmaya başlıyor. Unuttun öyle mi bayramda komşunun gelini? Hasan dayım yatı mekteplerinde zabittir. Senin de dihtin açık. Söylemiş olsaydık bir, koyardı mektebe. Dur söyleyeyim demişti hani. Okutma sen de hamal yap. Bu yaşta şimdi beni. Küçük çocuk annesine itirazının sebebini bayramda, bir bayram ziyaretinde komşunun gelininin sözlerine dayandırıyor. O diyor ki dayım yatı mekteplerinde görevlidir. Yani ona bir söylesek belki seni mektebe alırlar, okursun, zihninde açık senin demiş. O da annesine diyor ki böyle bir söz olduğu halde sen beni okutma, hamal yap bu yaşta şimdi. Burada şair devreye giriyor ve bize bu manzarayı, anne ve çocuk arasındaki münakaşayı çözümleyecek sözler söylüyor. Söz anladım uzun, hem de pek uzun sürecek. Benimse vardı o gün pek çok işlerim görecek. Bıraktım onları, saptım yokuşlu bir yoldan. Ne oldu şimdi acep, kim bilir zavallı Hasan. Bizim çocuk yaramaz, evde dinlenip durmaz. Geçen Fatih'e çıktık, ikindi üstü biraz. Şair burada küfesine itiraz eden çocukla ilgili bahsi daha iyi açıklayabilmek için kendi çocuklarıyla ilgili bir konuya geçiyor. Bizim çocuk yaramaz, evde dinlenip durmaz. Geçen de Fatih'e çıktık, ikindi üstü biraz. Kömürcüler kapısından girince biz develer, kızım merakını celbetti, daima da eder. Fatih'e kömürcüler kapısından girmişler. Develer varmış orada. Develer de kızın merakını çekmiş. Her zaman da çekermiş zaten. O yamru yumru beden, upuzun boyun, o bacak, o arkasında püskül ki kuyruğu olacak. Hakikaten görecek şey değil mi ya? Derken, dönünce arkama baktım, 5-10 adım geriden, belinde enlice bir şal, başında abani, bir orta boylu güler yüzlü Pir-i Nurani. Evet, şair çocuğuyla develeri seyrederken arkasını dönüyor. O sırada belinde enlice bir şal olan, başında abani sarık bulunan, bu abani çok yaygın bir sarık türüdür, orta boylu, güler yüzlü, nurani bir yaşlı zat, Pir-i Nurani görüyor. Yanında koskocaman bir küfeyle çocuk. Bu yaşlı, nurani yüzlü, nur yüzlü yaşlının yanında kocaman küfeyle bir çocuk var. Yavaş yavaş geliyorlar. Fakat tesadüfe bak, çocuk benim o sabah gördüğüm zavallı yetim. Burada bir tesadüf oluyor. Bu yetim çocuğun bir yaşlı adamın yükünü taşıdığını şair görüyor. Şu var ki yavrucağın hali eskisinden elim. Çocuğun hali eskisinden daha üzücü. Cılız bacaklarının dizden altı çır çıplak. Bir ince mintanın altında titriyor, donacak. Ayakta kundura yok, başta var mı fes, ne gezer? Düğümlü alnının üstünde sade bir çember. Başında fes yok, bir çember başına sarmış. Nefes değil o soluklar, kesik kesik feryat. Nazar değil o bakışlar, dümû istimdat. Nazar değil o bakışlar, dümû istimdat. Yani yardım isteyen gözyaşları. Bu bir ayaklı sefalet ki yalın ayak, baş açık, 13 yaşında buruşmuş cebini safı, yazık. 13 yaşında buruşmuş tertemiz alnı, yazık. O anda mektebi rüştiyeden taburla çıkan, bir 50'den mütecaviz çocuk ki muntazaman, geçerken eylediler ihtiyar-ı vakfe güzin, Hasan'la karşılaşırken bu sahne oldu hazin. O sırada mektebi rüşriyeden, yani şimdi bunun muadili ortaokuldur. Ortaokuldan çocuklar çıkıyorlar. 50'den fazla çocuk çıkıyor. Düzgün şekilde yürüyorlar. Burada bir süre duruyorlar. Yani yürüyen bu ortaokul çocukları bu arada bir süre duruyorlar ve Hasan'la karşılaşıyorlar. Bu üzücü bir sahne oluyor. Evet, bu yavruların hepsi pürsürûl-u şebap. Bu yavruların hepsi gençlik neşesi içinde. Eder dururdu birer aşiyanın nura şitap. Eder dururdu birer aydınlık yuvaya. Doğru. Bunlar aydınlık bir yuvaya doğru giderlerdi. Birazdan oynayacak hepsi bunların. Ne iyi. Fakat Hasan, babasından kalan o pis küfeyi, ki gezmek istedi görmekle rehküzarında, ilelebet çekecek duşu ıstırarında, o yük değil, kaderin bir cezası masuma, yazık, günahı nedir bilmeyen şu mahkuma. Evet, çocukların hepsi bir yuvaya, evlerine gidecekler, aydınlık bir eve gidecekler, oyun oynayacaklar, ne kadar güzel. Fakat Hasan babasından kalan o pis küfeyi, aslında onu yolunda gördüğünde ezmek istiyordu, sonsuza kadar taşıyacak omzunda. Omzunda onu çaresiz şekilde taşıyacak. O yük değil, o çocuğa, o masuma kaderin bir cezası, yazık günahı nedir bilmeyen şu mahkuma. O yük değil, kaderin bir cezası masuma, yazık günahı nedir bilmeyen şu mahkuma. Aziz dinleyiciler, Mehmet Akif'in sosyal konulu şiirlerinden birini sizinle birlikte okuduk. Küfe şiirini okuduk. Onu açıklamaya çalıştık. Küfe şiiri Mehmet Akif'in çok okunan, çok sevilen manzum hikayelerinden birisi. Belki de bu çok sevilmesi onun anlattığı konuyla ilgili. Babası vefat etmiş. Şimdiki gibi sosyal güvencenin olmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Ancak aileler birbiriyle ilgileniyorlar. Babası vefat etmiş bir çocuk, babasının daha önce yaptığı hamallığı onun küfesiyle devam ettiriyor. Aslında devam ettirmek istemiyor. Annesiyle arasında tartışma çıkıyor. O da diğer mahallesindeki çocuklar gibi okumak, böylece kendine daha iyi bir gelecek kurmak istiyor. Fakat çaresizler. Annesi de diyor ki, bana ve kardeşine bakmak için bu babanın küfesine muhtaçsın. Şair bu küfesini tekmeleyen çocuğu daha sonra bir yaşlı adamın, nur yüzlü bir adamın yükünü taşırken tekrar görüyor ve orada bu konuyla ilgili fikirlerini bizimle paylaşıyor. Ve böyle çocukların olduğu bir toplumda bizi bir arayışa adeta sevk etmek istiyor. O yük değil kaderim bir cezası masuma, yazık günahı nedir bilmeyen şu mahkuma diyerek. Aziz dinleyiciler, Safahat Sohbetleri programımızın bu hafta da sonuna yaklaşıyoruz. Önümüzdeki hafta açıklamasını yapacağımız Durmayalım şiirinden size bir bölüm okuyacağım. Ve önümüzdeki hafta da inşallah bunu birlikte okumaya, açıklamaya devam edeceğiz. Durmayalım şiiri Mehmet Akif'in Safahat isimli şiir külliyatının birinci kitabında Safahat'ta yer alan önemli şiirlerden birisi. Sadi diyor ki, bir gece biz kervan ile aheste seyriken yolumuz düştü bir çöle. Süratle tay yedip o beyabanı vahşeti, hep yolcular feda ederek istirahati, gitmektelerdi bir aralık bende meşyetab, hiç kalmamış ki düşmüşüm artık zebunu hab. Avare bir piyadeyi bekler mi kafile, naçar şeddi rahl edecek tabe merhale, durmuş diyordu bir de uyandım ki sarban, kalk ey zavallı yolcu, uzaklaştı kârban. Uykum benim de yok değil ama bu deşt zar, aramgah olur mu ki bin türlü korku var. Sermenzili merama varıp durmayıp giden, yoktur necat ümidi bu çöller geçilmeden. Heyhat yolda böyle düşen uyku derdine, hep yolcular gider de kalır kendi kendine. Aziz dinleyiciler, bir Safahat Sohbetleri programının sonuna geldik. Mehmet Akif'in Safahat isimli şiir külliyatını sizinle birlikte okuyoruz ve açıklamaya çalışıyoruz. İnşallah başka bir Safahat Sohbetleri programında beraber olmak ümidiyle.
Safahat Sohbetleri.